bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Nietzsche ağladığında. Irvin de Yalom. Çeviren Aysun Babacan. Ayrıntı Yayınları 5. Basım. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Seslendiren Neval Çavlin. Niceleri kendi zincirlerini çözemezler de dostlarının azatçısıdırlar. Kendi alevlerinizde yanmaya hazır olmalısınız. Önce kül olmadan kendinizi nasıl yenileyebilirsiniz? Böyle buyurdu Zerdüşt. San Salvatore'nin canları Joseph Brueri daldığı düşüncelerden sıyırdı. Yeleğinin cebinden ağır altın saatini çıkardı. Saat tam 9. Önceki gün kendisine ulaşan gümüş çerçeveli küçük karttaki yazıyı bir kez daha okudu. 21 Ekim 1882. Doktor Brueri, son derece acil bir mesele için sizi hemen görmem gerekiyor. Alman felsefesinin geleceği tehlikede. Yarın sabah saat 9'da Cafe Sorrento'da buluşalım. Lou Salome. Ne küstahça bir not. Yıllardan beri kimse ona bu denli terbiyesizce hitap etmemişti. Lou Salome diye birisini tanımıyordu. Zarfta adres yoktu. Notu yazan kişiye saat 9'un uygun bir zaman olmadığını, Frau Brueri'nin tek başına kahvaltı etmekten hoşlanmayacağını, Doktor Brueri'nin şu anda tatilde olduğunu ve acil meselelerin onu hiç ilgilendirmediğini ve de aslında Doktor Brueri'nin Venedik'e gelme sebebinin acil meselelerden kurtulmak olduğunu iletmenin bir yolu yoktu. Yine de saat 9'da Cafe Sorrento'ya gelmiş, gelip geçenlerin yüzlerini inceleyerek şu küstah Lou Salome'nin hangisi olduğunu bulmaya çalışıyordu. Biraz daha kahve alır mıydınız efendim? Brueri, ıslak siyah saçlarını arkaya doğru yapıştırarak taramış olan 13-14 yaşlarındaki garsona evet anlamında başını salladı. Böyle dalıp gideli ne kadar olmuştu acaba? Tekrar saatine baktı. Hayatın 10 dakikası daha boşa harcanmıştı. Üstelik de neye harcanmıştı? Her zamanki gibi son 2 yıldır hastası olan Berta'yı, güzel Berta'yı düşünüyordu. Onun tedirgin edici sesi aklına geliyordu. Doktor Brueri, neden benden bu kadar korkuyorsunuz? Bundan sonra artık onun doktoru olmayacağını söylediğinde Berta'nın sözleri aklına geldi. Bekleyeceğim. Siz her zaman benim hayatımdaki tek erkek olacaksınız. Kendi kendini azarladı. Allah aşkına kes artık. Bırak onu düşünmeyi. Aç gözlerini. Bak karşında koca bir dünya var. Brueri fincanını kaldırıp Venedik'in o soğuk Ekim havasıyla birlikte güzel kahvenin kokusunu içine çekti. Başını çevirip etrafına baktı. Cafe Sorrento'nun diğer masaları kahvaltı etmekte olan insanlarla doluydu. Çoğu turist ve çoğu yaşlıydı. Bazılarının bir elinde gazete, diğerinde kahve fincanı vardı. Masaların arka tarafında buz mavisi güvercin kümeleri havada süzülüp dalışa geçiyorlardı. Büyük kanalın sakin suları, kıyısındaki muhteşem sarayları titrek titrek yansıtıyordu. Suyun sakinliğini bozan tek şey yanaşan gondolların dalgalarıydı. Sanki dev bir el tarafından gelişi güzel fırlatılmış oklar gibi, uçları bükülü eğri demir çubuklara bağlanan diğer gondollar hala uykudaydı. Brueri kendi kendine, "Evet, dön de kendine bir bak, aptal adam," dedi. Dünyanın her tarafından bir sürü insan ölmeden önce bu güzelliği göreyim diye Venedik'e geliyor. Sırf bakmadığı için yaşamında neler kaçırdığını düşündü. Yoksa bakmış da görememiş miydi? Dün Murano adasında tek başına dolaşmış ve bir saat sonra düşündüğünde hiçbir şey görmediğini, beynine hiçbir şey kaydetmediğini anlamıştı. Retinasından korteksine hiçbir şey geçiş yapmamıştı. Berta ile ilgili düşüncelere harcamıştı bütün dikkatini. Aklını başından alan gülümseyişi, hayranlık dolu gözleri, kendisine yaslanan bedeninin ılıklığı ve ona masaj yaparken ya da muayene ederkenki hızlı hızlı soluması. Bunlar çok güçlü sahnelerdi. Cap canlıydılar. Savunmasız olduğu zamanlar Bruer'in zihnini zapt ediyor ve bütün imgelemine el koyuyordu. "Benim değişmez kaderim bu mu?" diye düşündü. Alnıma yazılan, Berta'ya ait anıların sonsuza dek oyunlarını sergileyebileceği bir sahne olmak mı? Yanındaki masadan birisi kalktı. Metal sandalyenin çekilmesiyle yerdeki karolar üzerindeki o sinir bozucu gıcırtı Bruer'i uyandırdı ve yine Lou Salome'yi aramaya koyuldu. İşte bu oydu. Riva Del Carbon'dan aşağı doğru yürüyerek kafeye giren kadın. Kürke bürünmüş bu güzel, uzun boylu ve ince kadın, yalnızca bu kadın öyle bir not yazabilirdi. Sık aralıklarla yerleştirilmiş masaların arasından mütehakkim bir tavırla ona doğru yürüyordu. İyice yaklaştığında Bruer onun genç, hatta Berta'dan bile genç olduğunu fark etti. Belki de bir öğrenciydi. Ama bu her şeye hakim görünüşü olağanüstü. Bu gücü onu çok uzak noktalara götürebilecek yoğunluktaydı. Lou Salome hiçbir tereddüt belirtisi göstermeden ona doğru yürümeye devam etti. Bruer olduğundan nasıl bu kadar emin olabilirdi? Yiyecek kırıntısı kalmadığından emin olmak için sol elini kızıla çalan sakalının üzerinde gezindirdi. Sağ eliyle de siyah ceketini aşağıya doğru çekiştirerek yakanın ensesinde yükseklik yapmasını önledi. Kız birkaç adım kala bir an durdu ve cüretkar bir edayla Bruer'in gözlerinin içine baktı. Bruer'in zihni az önceki saçmalıkları bırakmıştı. Artık bakması için konsantre olması gerekmiyordu. Artık retina ve korteks tam bir işbirliği içinde Lou Salome'nin imgesinin beynine rahatlıkla akmasına izin veriyordu. Kız alışılmamış bir güzelliğe sahipti. Güçlü bir alın, dayanıklı, gamzeli bir çene, parlak mavi gözler, dolgun ve etkileyici dudaklar, kulaklarını ve uzun, zarif boynunu açıkta bırakacak şekilde öylesine fırçalanarak gelişi güzel topuz yapılmış gümüş sarısı saçlar. Topuzdan ayrılıp oraya buraya dağılan birkaç tutam saçı fark etmek Bruer'e ayrı bir keyif vermişti. Üç adımda Bruer'in masasına geldi. "Doktor Bruer, ben Lou Salome. İzin verir misiniz?" İskemleyi işaret ediyordu. O kadar çabuk oturmuştu ki Doktor Bruer kalkmak, eğilmek, elini öpmek, iskemlesini çekmek gibi uygun bir karşılama tutumu içine girmek için vakit bulamamıştı. "Garson, garson." Bruer parmaklarını şaklattı. "Hanımefendiye bir kahve. Cafe late." Fräulein Salome'ye doğru baktı. Kız başıyla onaylayıp sabah soğuğuna rağmen etolünü çıkardı. "Evet, bir cafe late." Bruer ve konuğu bir an suskun oturdular. Sonra Lou Salome doğrudan doğruya gözlerinin içine bakarak konuşmaya başladı. "Ümitsizlik içinde olan bir dostum var. Çok yakında kendisini öldürmesinden korkuyorum. Bu benim için çok büyük bir kayıp olur. Biraz da ben sorumlu olduğum için benim yüzümden gerçekleşen bir trajedi olacak. Yine de buna dayanıp üstesinden gelebilirim. Fakat..." Bruer'e doğru eğilerek daha yumuşak bir ses tonuyla, "bu kayıp benimle ilgili bir kayıp olmanın da ötesine geçebilir. Bu adamın ölümü sizin için, Avrupa kültürü için hepimiz için çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Bana inanın. Biraz abartıyor olmalısınız Fräulein, diye söze başlayacak olan Brouwer, bu sözcükleri ağzından çıkaramadı. Herhangi bir genç kadında büyüme çağına özgü abartı diye adlandırabileceği olgu ile buradaki aynı şey değildi. Bu, ciddiye alınması gereken bir şey gibi görünüyordu. Kızın samimiyeti, ikna gücü dayanılacak gibi değildi. Bu adam, yani dostunuz kimdir acaba? Ben tanıyor muyum? Henüz tanımıyorsunuz. Fakat zamanla onu hepimiz tanıyacağız. Adı Friedrich Nietzsche. Richard Wagner tarafından Profesör Nietzsche'ye yazılan bu mektup belki sizi onunla tanıştırmama yardımcı olabilir. Çantasından bir mektup çıkardı. Açıp Brouwer'e uzattı. Her şeyden önce size şunu söyleyeyim. Nietzsche ne burada olduğumu biliyor ne de bu mektubun bende olduğunu. Fräulein Salome'nin son sözleri Brouwer'i duraklattı. Bu mektubu okumam doğru olur mu? Belli ki bu Profesör Nietzsche, kızın bu mektubu bana gösterdiğini, hatta mektubun onda olduğunu bile bilmiyor. Bu mektup onun eline nasıl geçmiş? Ödünç mü almış, yoksa çalmış mı? Brouwer, kişilik özelliklerinden gurur duyardı. Sadık ve cömert bir insandı. Efsanevi bir teşhis dehasıydı. Viyana'da Brahms, Brück ve Brentano gibi büyük bilim adamları, sanatçılar ve düşünürlerin özel doktoruydu. Daha 40'ındaydı ama bütün Avrupa tarafından tanınıyordu. Batıdan seçkin insanlar uzun yollar kat ederek ona danışmaya gelirlerdi. Yine de her şeyden çok dürüstlüğü ile gurur duyardı. Hayatında bir kez bile şerefsiz bir iş yapmamıştı. Ancak belki bir tek, aslında karısı Matilde'ye yönelmesi gereken ama Berta için duyduğu cinsel hislerden sorumlu tutulabilirdi. Bütün bunlar nedeniyle Lou Salome'nin uzanan elinden mektubu almakta tereddüt etmişti. Ama yalnızca bir an. Kızın kristal mavisi gözlerine bir kez daha baktığında mektubu açmaya başlamıştı bile. Mektubun tarihi 10 Ocak 1882 idi ve şöyle başlıyordu. Sevgili dostum Frederick. Birkaç paragraf daire içine alınmıştı. Artık dünyaya eşi benzeri olmayan bir eser vermiş bulunuyorsun. Kitabının büyük bir zenginlik ve özgünlüğü kesin bir inançla içermesi onun en büyük özelliği olmuş. Karım ve ben başka nasıl hayatımızın en ateşli isteği olan bir gün bir şeyin gelip bedenimizi ve ruhumuzu tamamıyla ele geçirmesini gerçekleştirebilirdik. İkimiz de kitabını iki kez okuduk. Gündüzleri tek başımıza, bir de geceleri yüksek sesle. Bir nüsha bize yetmiyor. Keşke söz verdiğin ikinci nüsha da elimizde olsaydı. Fakat hastasın. Yoksa cesaretin de mi kırıldı? Eğer öyleyse, umutsuzluğunu giderecek bir şeyler yapmak beni ne kadar mutlu ederdi. Nasıl başlayabilirim? Şu anda sana övgüler yağdırmaktan başka bir şey yapamıyorum. Sana yetmese de en azından dostluğumuz adına bunu kabul et. En içten sevgilerimle Richard Wagner. Richard Wagner, Brouwer her ne kadar kent merkezinde yaşayan bir Viyanalı olarak zamanının önemli isimlerini yakından tanımış olsa da yine de başı dönmüştü. Bir mektup, hem de öyle bir mektup ki ustanın kendi eliyle yazılmış. Fakat hemen kendini toparladı. Çok ilginç sevgili Fräulein. Fakat lütfen bana sizin için tam olarak ne yapabileceğimi söyleyin. Tekrar öne doğru eğilen Lou Salome, eldivenli elini hafifçe Brouwer'in elinin üzerine koydu. Nietzsche hasta, çok hasta. Yardımınıza ihtiyacı var. İyi ama bu nasıl bir hastalık? Semptomları neler? Kızın ona dokunan eliyle bir an ne yapacağını şaşıran Brouwer, konuşmanın kendi alanına girmesine çok memnun olmuştu. Baş ağrıları. Her şeyden önce cehennem azabı baş ağrıları ve bitip tükenmeyen bulantı nöbetleri. Körlüğe gidiş, görme gücü giderek azalıyor. Ayrıca mide rahatsızlığı, bazen günlerce yemek yiyemediği oluyor. Uykusuzluk da var. Hiçbir ilaç onu uyutmaya yetmiyor. Bu yüzden tehlikeli miktarda afyon kullanıyor. Bir de baş dönmesi. Bazen karada günlerce deniz tutmuş gibi sıkıntı çekiyor. Günde 25-30 hasta ile uğraşan ve tüm bunlardan hiç olmazsa bir süre kurtulmak için Venedik'e gelen Breuer için bu uzun uzun sıralanan semptomlar ne yeni ne de ilgi çekici şeylerdi. Yine de Salome'de hissettiği yoğunluk onu yakından ilgilenmeye zorluyordu. Sorunuza cevabım sevgili Fräulein, evet. Evet, tabii dostunuzu görürüm. Bunun lafı bile olmaz. Ne de olsa ben bir doktorum. Fakat lütfen benim size bir soru sormama izin verin. Neden siz ve dostunuz bana doğrudan doğruya gelme yolunu seçmediniz? Neden Viyana'daki muayenehaneme küçük bir mektup yazarak randevu istemediniz? Breuer bu sorularla birlikte hesabı istemek üzere garsona bakınmaya başladı. Otele bu kadar çabuk dönmesine Matilde'nin de ne kadar memnun olacağını düşündü. Fakat bu cüretli kadın kolay vazgeçeceğe benzemiyordu. Doktor Breuer, birkaç dakika daha ayırın lütfen. Nietzsche'nin koşullarını, ümitsizliğinin derecesini abartmadığımı bilmelisiniz. Buna şüphem yok. Fakat tekrar soracağım. Fräulein Salome, Herr Nietzsche tedavi olmak için Viyana'daki muayenehaneme neden gelmiyor? Ya da neden İtalya'daki bir doktora gitmiyor? Evi nerede? Oturduğu şehirdeki bir doktora başvurmasını sağlamaya yardımcı olmamı ister misiniz? Ve neden ben? Ayrıca Venedik'te olduğumu nasıl öğrendiniz? Operaya bağış yaptığımı ve Wagner'e hayran olduğumu nereden biliyorsunuz? Breuer onu soru yağmuruna tutmaya başladığında Lou Salome hiç heyecanlanmadan gülümsemişti. Yaylım ateşi sürdükçe gülümsemesi hınzırca artmıştı. Fräulein, adeta bir sırrınız varmış gibi gülümsüyorsunuz. Galiba gizemden hoşlanan bir genç hanımsınız. Ne kadar çok sorunuz var Doktor Breuer. Bu çok dikkat çekici. Konuşmaya başlayalı yalnızca birkaç dakika oldu ama yine de bu kadar çok sayıda şaşırtıcı soru çıktı. Bunun daha ileride de konuşacağımıza bir işaret olduğu kesin. Hastamız hakkında size biraz daha bilgi vereyim. Hastamız. Kızın küstahlığı Breuer'i bir kez daha hayrete düşürmüştü. Lou Salome devam etti. Almanya, İsviçre ve İtalya'da başvurduğu tıp çevreleri Nietzsche'yi usandırdı. Hiçbir doktor hastalığını anlayamadı. Semptomları da gideremediler. Bana söylediğine göre son 24 ay içinde Avrupa'nın en iyi 24 doktoruna görünmüş. Evini terk etmiş, arkadaşlarını bırakmış, üniversite profesörlüğünden istifa etmiş. Acıdan bir iki gün kurtulabilmek için daha katlanılabilir bir iklim arayışı içindeki bir gezgin haline geldi. Genç kadın bir an sustu ve gözlerini Breuer'den ayırmadan kahvesinden bir yudum aldı. Fräulein, bana başvuran hastalarımın içinde olağan dışı ve şaşırtıcı olan pek çok hasta görürüm. Fakat size içtenlikle ifade edeyim. Ben mucize yaratamam. Böyle bir durumda bir sürü mükemmel doktora başvurulup çare bulunamayan, körlük, baş ağrıları, baş dönmesi, gastrit, zayıflık, uykusuzluk gibi bir durumda 25. ayda başvurulmuş 25. doktor olarak sıramı savmamın dışında bir sonuca ulaşılması ihtimali çok zayıf. Breuer iskemlesine yaslandı, bir pro çıkarıp yaktı. İncecik, mavi bir duman üfleyip, duman iyice dağıldıktan sonra devam etti. Yine de Herr Nietzsche'yi muayenehanemde görme teklifimden vazgeçmiyorum. Anlaşılan, Arkadaşınızın başındaki bu denetlenemeyen durumun sebebi ve çaresi, 1882 yıllık tıp ilminin ulaşabileceği sınırların ötesinde kalıyor. Belki de dostunuz bir nesil erken doğmuştur. Çok, çok erken doğmuş. Salome kahkaha attı. Sezgileriniz mükemmel Doktor Breuer. Aynı sözleri Nietzsche'den o kadar sık duydum ki, şimdi sizin onun tam aradığı doktor olduğunuzu biliyorum. Erken ayrılmayı o kadar istemesine ve gözünün önüne gelen, giyinip hazırlanmış ve sabırsızca otel odasında bekleyen Matilde'nin görüntüsüne rağmen Breuer'in yüzünde ani bir ilgi uyandı. Nasıl yani? Kendisi için her zaman ölümünden sonra tanınacak filozof terimini kullanır. Henüz dünyanın tanımaya hazır olmadığı bir filozof. Gerçekten de yazmayı düşündüğü yeni kitabı bu temayla başlıyor. Bilgelikle dolup taşmış bir kahin olan Zerdüşt, insanları aydınlatmaya karar verir. Fakat kimse onun sözlerini anlamaz. Bu kahini anlamaya hazır değildirler. O da fazla erken doğmuş olduğunu fark ederek kendi yalnızlığına döner. Fräulein, sözleriniz kafamı karıştırıyor. Felsefeye karşı derin bir ilgi duyarım. Fakat bugün zamanım çok sınırlı. Ve hala arkadaşınızın beni neden Viyana'da görmediği sorusuna cevap alamadım. Doktor Breuer, Lou Salome doğrudan doğruya gözlerinin içine bakıyordu. Böyle saptırdığım için beni affedin. Gereksiz yere konuyu dağıttım. Ne zaman karşımda bir deha olsa böyle kendimden geçerim. Belki de kendi gelişimim için bazı modellere ihtiyacım var. Belki de bu modelleri derlemek istiyorum. Hepsi o kadar. Ama sizin derinliğinizde ve çapınızda biriyle konuşmak kendimi çok ayrıcalıklı hissetmemi sağlıyor. Breuer kızardığını hissediyordu. Artık bakışlarını kızın üzerinde tutamıyordu. O konuştukça Breuer de uzaklara bakıyordu. Yani sırf buradaki birlikteliğimizi uzatabilmek için işi dolandırmakla suçlayabilirsiniz beni. Biraz daha kahve ister miydiniz Fräulein? Breuer garsona işaret etti. Bir de şu tuhaf kahvaltı çöreklerinden getirtmeli. Almanlarla İtalyanların ekmekleri arasındaki farka dikkat ettiniz mi? Şimdi size ekmek ve ulusal karakter arasındaki uyumla ilgili teorimi anlatayım. Artık Breuer Matilde'ye dönmek için acele etmiyordu. Lou Salome ile keyif içinde kahvaltısını yaparken bu durumundaki ironiyi düşünmeye başladı.